Ayrım 5, Stepan Çikovo Köyü, Dostoyevski, sayfa 45. 3. Bölüm, Dayım. Açık söyleyeyim ki içimde az da olsa bir korku vardı. Stepan Çikovo'ya girince romantik hayallerimi birdenbire pek tuhaf, hatta budalaca buldum. Saat öğleden sonra 5'e geliyordu. Yol konağın bahçesinin önünden geçiyordu. Uzun ayrılık yıllarından sonra çocukluğumun birkaç mutlu gününü geçirdiğim koca bahçeye baktım. Bu bahçe kaç kere okul yatakhanelerinde rüyalarıma girmişti. Arabadan atlayarak bahçeden doğru eve yürüdüm. Kimseye görünmeden girmek, her şeyi anlayıp öğrenmek ama önce dayımla doya doya konuşmak istiyordum. İstediğim gibi de oldu. Asırlık ıhlamur ağaçları arasından geçen yoldan taraçaya girdim. Üzerindeki camlı kapı evin iç odalarına açılıyordu. Taraça çiçek tarhlarıyla çevrilmiş, değerli saksı bitkileriyle doldurulmuştu. Orada yerlilerden biriyle ihtiyar Gavrila ile karşılaştım. Eskiden lalamdı, şimdi de dayımın baş uşaklığını yapıyordu. İhtiyar gözlük takmıştı, elinde büyük bir dikkatle okuduğu bir defter tutuyordu. 2 yıl önce dayımla Petersburg'a geldiği zaman görüşmüştük. Gavrila beni hemen tanıdı, sevinç gözyaşları dökerek ellerimi öpmeye başladı. Gözlüğü yere düştü, ihtiyarın bu bağlılığı beni pek duygulandırdı. Ama Bay Bahçeyev'le deminki görüşmemizin etkisiyle olacak, gözüme her şeyden önce Gavrila'nın elinde tuttuğu şüpheli defter ilişti. ''Hayrola Gavrila, yoksa sana da mı Fransızca öğretmeye başladılar?'' diye ihtiyara sordum. Gavrila tasalı tasalı cevap verdi. ''Öyle beyim, bu ihtiyar halimizle papağan gibi konuşma dersi alıyoruz.''
''Dersleri Foma kendisi mi veriyor?''
''Evet, pek kafalı bir adam olmalı.''
''Tanrı için öyle, konuşarak mı öğretiyor?''
''Tefterden bayım.''
''Ya bu elindeki ne?''
''Aa, Fransızca kelimeleri yazmayı Rusça ne de güzel becermiş.''
''Demek böyle ahmak, beyinsiz bir herifin boyunduruğuna girdiniz. Ayıp değil mi Gavrila?''
Daha demin Bay Bahçeyev'den azar işitmeme sebep olan Foma Fomiç hakkındaki bütün iyi düşüncelerimi bir anda unutuvermiştim. İhtiyar, ''Nasıl olur efendim?'' dedi. ''Beylerimizin bu kadar saygı gösterdiği adam ahmak olur mu hiç?''
Gavrila'nın sözleri karşısında susmak zorunda kaldım.
''Belki de haklısındır.'' diye mırıldandım. ''Dayımın yanına götür beni Gavrila.'' ''Beyim, şahinim benim. Gerçekten korkudan karşısına çıkamıyorum. Ondan da korkmaya başladım artık. İşte şuracıkta oturarak çilemi dolduruyorum. Bey, buradan geçerken çiçekliklerin arkasına saklanıyorum.''
''Neden korkuyorsun?''
''Demin dersimi bilemedim diye. Foma Fomiç bana diz çöktürmek istedi, ben de çökmedim. Artık ihtiyarladım Bay Sergey Aleksandriç, böyle şakalara gelemem. Bey de Foma Fomiç'in sözünü dinlemediğim için bana kızdı. Adam senin yetişmeni düşünüyor, koca bunak dedi. Sana konuşmayı öğretmek istiyor. İşte şimdi dolaşırken bir yandan da boyuna lügat ezberliyorum. Foma Fomiç akşama doğru bir daha imtihan edeceğini söylemişti.''
Bütün bu sözlerde belirtilmemiş, açığa vurulmamış bir nokta var gibi geldi bana. Bu Fransızca dersleri işinde de Gavrila'nın bana açıklayamadığı bir meselenin bulunması ihtimalini düşündüm.
''Bir şey soracağım Gavrila, kendisi nasıl bir adam? Gösterişli, iri yarı birisi mi?'' ''Foma Fomiç mi? Yok beyim, çelimsizin biri.''
''Dur Gavrila, belki her şey düzelebilir. Sana söz veriyorum, her şey yoluna girecek. Yalnız...''
''Yani dayım nerede?'' ''Ağırların arkasında köylülerle görüşüyorlar. Kapitonovka'dan ihtiyarlar eteklemeye geldiler. Foma Fomiç'in üzerine yazılacaklarını duymuşlar. Yalvarmak istiyorlar.''
''Niye ahırların arkasında görüşüyorlar?''
''Dayınız çekiniyordu ondan beyim.''
''Dayımı gerçekten ahırların arkasında buldum. Bir düzlükte karşısında eğilerek yalvarıp duran köylü kalabalığının önündeydi. Dayım onlara ateşli ateşli bir şeyler anlatıyordu. Yaklaşarak seslendim. Dayım bana döndü, birbirimizin boynuna sarıldık. Beni gördüğüne son derece sevinmişti. Kucaklayıp ellerimi sıkıyordu. Sanki ölüm tehlikesinde bulunan oğlunun hayatını bağışlamışlardı ona. Gelişim sanki onu böyle bir tehlikeden kurtarmıştı ve onunla birlikte bütün sevdiklerini hayatlarının sonuna kadar saadet, sevinç getirmiş gibiydim. Zaten dayım tek başına saadete erişmeyi dünyada kabul etmeyecek bir adamdı. İlk taşkın sevinç anlarından sonra birdenbire öyle telaşlanarak öyle şaşırdı ki söyledikleri anlaşılmaz oldu. Durmadan sorular yağdırıyor, bir yandan da beni hemen ailesinin yanına götürmek istiyordu. Yürüdük ama dayım geri döndü. Beni önce Kapitonovka köylüleriyle tanıştırmak istedi. Sonra hatırladığıma göre bilmem ne sebeple bir Bay Korovkin'den söz açtı. Bu zatla 3 gün evvel yolda karşılaşmış, şimdi de onu sabırsızlıkla evine misafir bekliyormuş. Korovkin lafından sonra başka bir konuya geçti. Büyük bir memnunluk içinde ona bakıyordum. Üst üste sorduğu sorulara cevap vermeye çalışırken, memuriyete girmek niyetinde olmadığımı, bilim yolunda çalışmaya devam etmek istediğimi söyledim. Dayım bilim sözünü duyar duymaz kaşlarını çattı. Yüzünde olağanüstü ciddi bir ifade belirdi. Son zamanlarda mineraloji ile uğraştığımı öğrenince de başını kaldırdı, gururla etrafına baktı. Sanki mineralojiyi tek başına bulan ve yazan oymuş gibi. Önceleri de söylemiştim. Adamcağızda sadece bilim kelimesi bile zerrece çıkar gözetmeyen pek derin bir saygı uyandırıyordu. Gerçekten çıkar gözetmediği onun hiçbir bilimle ilgilenmemiş olmasından belliydi. Bir gün bana gözleri hayranlıkla parlayarak ''Ah kardeş'' demişti. ''Dünyada öyle insanlar var ki bilmedikleri yok. Aralarında oturup sözlerini dinlediğin zaman hiçbir şey anlamadığın halde yine de zevk alırsın. Neden ama? Çünkü sözleri zeka mahsulüdür, fayda doludur. İnsanlığın saadetine yarar. Bunu artık ben de anlıyorum. Mesela bugün trenle seyahat ediyorum ama ileride oğlum İlyushka belki havada uçacak. Sonra şu ticaret, endüstri işleri, hepsi faydalı şeyler değil mi? Ama biz dayımla görüşmemize dönelim. Ellerini ovuşturarak çabuk çabuk konuşuyordu. Hele dur azizim dur, bir adam göreceksin ki eşine güç rastlanır. Tam bilim adamı, tam bir bilgin. Adı yüzyıllar boyunca yaşayacak. Şu yüzyıllar boyunca yaşamak deyimi ne hoş şey değil mi? Bunu bana Foma öğretti. Dur seni tanıştırayım da.
''Kimden bahsediyorsun dayıcığım? Foma Fomiç'ten mi?''
''Yok canım, Korovkin'den. Hoş, Foma da öyledir ya. Ama şimdi bahsettiğim Korovkin.'' diye ekledi.
Söz Foma'ya gelince dayım nedense kızardı, şaşırmış gibi oldu. ''Ne gibi bilimlerle uğraşıyor o dayı?''
''Bilimlerle birader, bütün bilimlerle uğraşır. Uğraştığını biliyorum ama hangileriyle olduğunu doğrusu söyleyemeyeceğim. Demir yollarından bahsedişini bir duysan. Hem de biliyor musun?'' Dayım sağ gözünü hafifçe kırpıştırarak anlamlı anlamlı, ''Şu serbest düşüncelerden de biraz var onda. Ailenin saadeti konusunda söylediklerinden fark ettim bunu. Yazık ki o sırada vaktim yoktu da iyice anlayamadım. Yoksa sana hepsini bir bir anlatırdım. Bundan başka olağanüstü yüksek meziyetlere sahip bir adam. Bize çağırdım, her an bekliyorum işte.''
Biz konuşurken köylüler ağızlarını gözlerini açmış, beni görülmemiş bir harika gibi seyrediyorlardı. Dayımın sözünü keserek, ''Bu adamlara engel oldum galiba.'' dedim. ''Size herhalde bir iş için gelmişlerdi. Ne istiyorlar? Doğrusunu isterseniz bir şeyden şüphelendiğim için ben de dinlemek isterim.''
Dayım birdenbire telaşlanarak acele etmeye başladı. ''Öyle ya, nasıl da unuttum. Mesele de ne biliyor musun? Gerçekten ne yapmalı bunlara bilmem ki. Uydurmuşlar.'' Ah şunu ilk çıkarının kim olduğunu bilsem bir. Güya ben onları bütün Kapitonovka ile birlikte devredecekmişim. Kapitonovka'yı hatırlıyor musun? Rahmetli Katya ile akşamları oraya gezmeye giderdik. İşte o Kapitonovka'yı tam 68 kişiyle beraber Foma Fomiç'e bağışlayacakmışım. Bunlar da şimdi senden bir yere ayrılmayız diye tutturmuşlar.
Adeta sevinç içinde, demek bu doğru değil, vermeyeceksiniz. Kapitonovka'yı dayı, öyle mi diye bağırdım.
Ne ilgisi var, aklımdan bile geçmedi. İyi ama sen nereden duydun bunu? Ağzımdan bir kere kaçtı, 7 cihana yaydılar. Hem niye Foma'yı hiç çekemiyor bu adamlar?
Dayım bende de Foma Fomiç'e karşı bir düşmanlık sezer gibi ürkek ürkek bakarak,
dur seni onunla tanıştırayım Sergey diye ekledi. Öyle adamdır ki birader.
Köylüler hep bir ağızda istemeyiz, senden başka kimseyi istemeyiz diye bağırmaya başladılar. Siz babamızsınız, biz de sizin çocuklarınızız.
Bana bakın dayı dedim. Foma Fomiç'i henüz görmedim ama hakkında bazı şeyler işittim. Açık söyleyeyim, bugün Bay Bahçeyev'le karşılaştım. Bununla beraber şimdilik bu konuda kendime ait düşüncelerim var.
Dayı, köylülerinize izin verin de sizinle baş başa konuşalım. Aslına bakılırsa ben zaten bunun için geldim. Dayım sözümü ağzımdan kapıp pekala pekala dedi. Köylülerimizi gönderelim. Sonra da şöyle dostça, arkadaşça, esaslı bir şekilde konuşalım.
Köylülere dönerek hızlı hızlı haydi siz gidin çocuklar diye devam etti. Bundan sonra da bir ihtiyacınız olursa her zaman doğruca bana gelin. Her işiniz için her zaman bana gelin.
Köylüler bir kere daha babamızsın, sen bizim babamızsın, biz de çocuklarınız diye bağırıştılar. Bırakma bizi şu foma fom için eline, bütün fakir fukara yalvarıyor sana.
Şu aptallara bak vermeyeceğiz dedik ya.
Yoksa bizi de okuma dersleriyle bitirir herif, buradakileri okuta okuta serseme çevirmiş.
Ben adeta korkuyla aman sizlere de mi Fransızca öğretiyor diye bağırdım.
Kırmızı saçlı dazlak kafalı konuştukça canlanıyormuş gibi kendiliğinden hareket eden seyrek sivri sakallı besbelli geveze bir köylü.
Yok beyim dedi şükürler olsun Tanrım şimdilik bizi esirgedi.
Peki ne öğretiyor size?
Öyle bir şey öğretiyor ki beyim bizim anladığımıza göre altın bir çekmece satın alıp içinde bakır meteliklerimizi saklamalıymışız.
Nasıl bakır metalikleri?
Yanlış anlıyorsun Seryoja bunların uydurması.
Dayım bunu söyledikten sonra kızardı, fena halde mahcup oldu.
Adamın söylediklerini anlamıyorlar ki ahmaklar. Foma laf arasında söylemiş, bakır metalikle ne demekmiş?
Sonra köylüye dönerek sitemle, sen de ukalalık, gevezelik etmesene, senin gibi bir budalaya iyilik etmek istediler, anlamadan bağırıp duruyorsun.
Ama rica ederim dayı, şu Fransızca dersleri de ne oluyor?
Canım dillerini düzeltmek için, sırf bunun için yaptı.
Dayımın sesi adeta yalvarır gibi çıkıyordu.
Dillerini düzeltmek için yaptığını kendisi söyledi. Hem de burada başka bir mesele çıktı. Sen bunu bilmediğin için hüküm veremezsin Seryoja. Her işin iç yüzünü anlamalı, ondan sonra adamı suçlamalı be birader. Yoksa suçlamak kolay.
Öfkeyle tekrar köylülere dönerek,
''İyi ama siz ne duruyorsunuz?'' diye bağırdım. ''Her şeyi yüzüne karşı söyleseydiniz ya. Olmaz böyle şey, foma fomiç filan deseydiniz ya. Diliniz yok mu sizin?''
İlahi beyim hangi kabadayı fare kedinin boynuna çıngırak takabilir? Ben diyor siz karacahil köylülere temizlik düzen öğretiyorum. Bazen kalkar niye mintanın kirli diye soru verir. Ten içinde kalıyoruz da ondan. Her gün üst baş değişecek değiliz ya. Temizlikten dirilmez pislikten gebermezsin.
Uzun boylu kupkuru her tarafı yama içinde ayağına eski berbat çarıklar giymiş bir köylü lafa karıştı. Hiçbir zaman bir şeyden memnun olmayan ağzında hep acı zehirli bir söz bulunduran insanlardandı. O ana kadar öbür köylülerin arkasında saklanarak gamlı bir sessizlik içinde söylenenleri dinliyordu. Yüzünden anlamlı ve acı bir alayla dolu gülümseyiş hiç eksilmiyordu.
Geçen gün Arman'a geldi diye başladı. Dünya ile güneş arasında kaç verslik mesafe olduğunu biliyor musunuz dedi. Biz ne bilelim? Bu bilim bize göre değil ki beylerin işi. Bunun üzerine hayır dedi. Sen aptalın hımbılın birisin. İyiliğinin nerede olduğunu bilemiyorsun. Ben astrologumum.
Dipnot yani astronom demek istiyor.
Ben Tanrı'nın bütün planidalarını öğrendim diye de bitirdi.
Dipnot, planida, planet. Dayım birden canlandı bana doğru bak ne olacak şimdi gibilerden neşeli bir göz kırptı.
Arada kaç verst olduğunu söyledi mi sana diye söze karıştı.
Bu soruyu hiç beklemeyen köylü isteksizce
söyledi çok bir şeymiş cevabını verdi.
Peki ne kadar dedi ne kadarmış yani?
Siz daha iyi bilirsiniz beyefendi karacahil kişileriz bizler.
Ben elbette biliyorum ama senin hatırında kaldı mı acaba?
Yüzler, binler kadarmış galiba. Pek çok bir şey söylemişti. 3 arabayla taşıyamazsın.
Gördün mü birader? Hatırında tut bunu. Yoksa sen güneşi 1 vers kadar yakın mı sanıyordun? Yoksa yeryüzünün yuvarlak olduğunu da öğren. Toz toparlaktır, anladın mı?
Dayım anlatırken havada bir daire çizdi. Köylü acı acı gülümsedi. Dayım devam etti.
Evet, yuvarlaktır. Havada kendi kendine güneşin çevresinde döner. Güneşse olduğu yerde durur. Oysa bize güneş de hareket ediyormuş gibi gelir. Bu iş böyledir. Bunu deniz gezgini Kaptan Cook keşfetmiş.
Dayım bana doğru dönerek fısıldayan bir sesle artık kimin keşfettiğini şeytan bilir ya diye ekledi. Zaten bildiğimden söylemiyorum. Sen güneşin bize uzaklığını biliyor musun?
Bütün bu sahneyi hayretle seyrediyordum. Biliyorum dayı dedim, yalnız ben şöyle düşünüyorum. Şüphesiz bilgisizlik soytarılığın bir çeşididir. Ama öte yandan
köylülere astronomi dersi vermek de.
Sözümü pek beğenen, pek yerinde bulan dayım, tam soytarılık işlediği atıldı. Ne asil bir düşünce. Ben de her zaman bunu söylerdim. Yani söylemezdim ama böyle olduğunu hissederdim.
Sonra köylülere dönerek, duydunuz mu diye bağırdı. Bilgisizlik soytarılık demektir. Pislikten farkı yoktur yani. Foma size bunun için ders vermek istedi. İyi şeyler öğretecekti size ama neyse zararı yok. Bilgi vermek de az hizmet değildir kardeş. Bilgi veren adam bence en yüksek rütbeye layıktır.
Ya bilgi böyledir işte. Peki çocuklar, hadi güle güle gidin.
Memnun oldum, çok memnun oldum. Üzülmeyin, bırakmam sizi.
Artık sana sığındık veli nimetimiz. Bizi sıkıntıda bırakma, babamızsın.
Köylüler dayımın ayağına kapandılar. Hadi canım saçmalamayın. Ancak Tanrı'nın önünde yere kapanılır. Bana lazım değil bu. Hadi uğurlar olsun. Uslu durun. Şefkatime layık olmaya çalışın.
Köylüler gidince dayım bana döndü. Yüzü sevinçle parlıyordu.
Sana bir şey söyleyeyim mi Sercey dedi. Köylümüz tatlı söz kadar hediyeyi de pek sever. Bir bağışta bulunsam onlara ne dersin? Hani senin gelişinin şerefine bunu yapsam mı acaba?
Aman dayıcığım, demek siz de Frol Siling gibi iyilik sever bir adammışsınız. Dipnot. Hayırsever insan Frol Siling. Karamzin'in bir öyküsüdür.
Başka türlü olmaz ki birader, olmaz. Ne yaparsın?
Sonra suçunu örtbas etmek istiyormuş gibi,
zaten onlara vaktiyle de bir bağışta bulunmak istiyordum diye ekledi.
Sen heriflere bilimden söz açmamı gülünç buldun değil mi?
Bunu seni görünce sevindim de yaptım Seryo Hoca. Hem şu köylüler yeryüzünün güneşe uzaklığını öğrensin de ağızları açık kalsın dedim. Şu alık alık ağız açmaları yok mu, pek hoşuma gidiyor. Yalnız sen salonda bizimkilere köylülerle görüştüğümden bahsetme. Onları özellikle gören olmasın diye ahırların arkasına çağırttım. Başka türlü olmuyor ki birader. Hem iş nazik hem de onlar gizlice geldiler. Bunu daha çok onları düşünerek yaptım.
Bir an önce esasa geçmek isteğiyle konuyu değiştirerek, işte geldim dayıcığım dedim. Doğrusu mektubunuz beni pek şaşırttı.
Dayım korkmuş gibi sesini alçaltarak, sakın bundan bahsetmeyelim canım diye sözümü kesti. Sonradan, bunlar hep sonradan anlaşılacak şeylerdir. Sana karşı suçluyum belki, hatta belki de çok suçluyum.
Bana karşı mı dayıcığım?
Sonra canım, sonra. Bunlar hep sonradan anlaşılacak. Sen de aferin, tam bir yiğit olmuşsun. Canım çocuğum, seni öyle bekledim ki. Derdimi dökmek istiyordum. Ne de olsa okumuş adamsın. Senden başka kimsem yok. Bir sen varsın, bir de Korovkin. Ha, şunu da söyleyeyim. Buradakilerin hepsi sana kızgın. Bu yüzden dikkatli ol, bir pot kırma.
Dayıma hayretle baktım. Hiç tanımadığım bu adamları ne şekilde kızdırabildiğimi anlamıyordum.
Bana mı diye sordum. Sana birader, sana. Ne yaparsın? Foma Fomiç biraz. Eh tabii, annem de arkasından. Kısacası ayağını denk al, saygılı ol, karşılık verme. Saygılı olmaya özellikle dikkat et.
Kime? Foma Fomiç'e karşı mı dayı?
Ne yapalım azizim? Onu koruduğum için söylemiyorum. Aslında o da kusurları olan bir adamdır. Hatta şimdi, şu anda bile. Ah Seryo Hoca kardeşim, bütün bu haller beni öyle üzüyor ki. Oysa her şey pekala yolunda gidebilirdi. Hepimiz memnun, mutlu olabilirdik. Ama ne yaparsın, kusursuz kul olur mu? Hepimiz melek değiliz ya.
Ama rica ederim dayı, bu adamın neler yaptığını düşünsenize bir.
Aman birader, bunlar hep dedikodu. Mesela bak anlatayım. Şimdi o bana da kızıyor. Hem de niçin biliyor musun? Ama belki de suç bendedir. En iyisi sana bunu sonra anlatırım.
Bu konuda benim de kendime göre düşündüklerim var dayı diye sözümü kestim. Düşüncemi söylemekle acele ediyordum. Zaten ikimiz de nedense adeta telaş ediyorduk. Her şeyden önce dedim, bu adam burada bir soytarı durumundaydı. Bu hal onu incitmiş, yere vurmuş, idealini kaybettirmiş olmalı. Haşin, hastalıklı, hatta bütün dünyadan öç almak isteyen bir insan oluşu da bundan ileri geliyor diyebilirim. Onu insanlarla barıştırsak da yine bir insan olduğunu hissetse.
Dayım taşkın bir sevinç içinde, evet evet diye bağır, tam böyle işte. Ne yüksek düşünce. Onu ayıplamakla, hor görmekle asıl biz küçük düşeriz. Gerçekten öyle. Ah dostum, sen beni anlıyorsun. Beni sakinleştirdin. Bari orada da her şey düzelse. Biliyor musun, onlara görünmekten adeta korkuyorum. Senin gelişin yüzünden de epey papara yiyeceğim.
Bu itiraf karşısında bozuldum doğrusu. Madem ki böyledir dayı diye söze başladım. Ama o ellerimi yakalayarak hayır hayır hayır hayır dünyada olmaz diye bağırdı. Sen benim misafirimsin, ben böyle istiyorum. Dayımın halleri beni son derece şaşırtıyordu. Israrla dayı dedim. Hemen şimdi beni buraya niçin çağırdığınızı söyleyin. Benden ne gibi bir hizmet bekliyorsunuz ve bana karşı nasıl bir suçunuz var? Canım sorma bunu işte, sonra her şeyi anlayacaksın. Belki birçok bakımlardan suçluyumdur. Ama inan olsun ben namuslu bir adam gibi hareket etmek istedim. Sen de evlenirsin onunla. Dayım ani bir duygu dalgasıyla kızardı. Ruhunda bir nebze asalet varsa alırsın onu diye devam etti ve heyecanla elimi kuvvetlice sıktı. Artık bu konuyu kapatalım. Yakında hepsini kendin görür anlarsın. Asıl mesele oradakilerin hoşuna gitmende, iyi bir etki bırakabilmende. Hele hele utangaç davranmamaya çok dikkat et. Ama orada kimler var dayı? Doğrusunu isterseniz ben topluluk hayatına alışkın olmadığım için... Dayım gülümseyerek sözümü kesti. Alışkın olmadığın için biraz ürküyorsun değil mi? Zararı yok canım. Soğukkanlılığını kaybetme. Hep kendi ailemizden kimseler. Metin ol, korkma. Ama ben nedense senin hesabına korkuyorum. Kimler olduğumuzu soruyorsun. Kimler olacak canım? 5. ayının sonu. Sayfa 56.